Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 15. ayrım. Erika ardından Mikael'i aradı. Doug Svensson ile Mia Bergman'ın Enskede'deki evlerindeydi. Svensson'ın yazdığı kitabın detaylarını gözden geçiriyorlardı. Berger ona eğer meşgul değilse sızlayan sırtına masaj yapabilir mi diye sordu. Anahtarların var dedi. Kendini evinde hisset. Hissedeceğim. 1-2 saate görüşmek üzere. Belmanskatan'a yürümek 10 dakikasını aldı Erika'nın. Soyundu, duş aldı ve espresso kahve yaptı. Daha sonra çırılçıplak yatağa girip büyük bir hevesle beklemeye başladı. Onun için en büyük zevk kocası ve Blomqvist'le aynı yatağa girmek olurdu ama bu tamamıyla imkansız gibiydi. Blomqvist tam bir erkekti. Berger bazen onunla homofobiksin diye dalga geçerdi. Erkeklere ilgisi sıfırdı. Anlaşılan insan bu dünyada her istediğini alamıyordu. Sarışın dev, berbat bir orman yolunda saatte 15 kilometre hızla direksiyon sallarken sinirden kaşları çatılmış, yanlış mı tarif aldım diye endişelenmeye başlamıştı. Hava kararmak üzereydi. Nihayet yol genişlediğinde aradığı kulübe göründü. Frene bastı, kontağı kapatıp etrafına baktı. Kulübeden 50 metre kadar uzaktaydı. Marie Fred yakınlarında Stallar Holmen denilen bir yerdeydi. 1950'lerden kalma basit bir kulübeydi karşısındaki. Ağaçların arasından buzla kaplı Malaren Gölü ışıyordu. İnsan boş zamanını neden böylesine ıssız bir yerde geçirir bir türlü anlamıyordu. Arabadan çıkıp kapısını kapattığında birden içinde bir huzursuzluk hissetti. Orman tehditkar ve boğucuydu. Sanki biri onu gözlüyordu. Kulübeye doğru yürürken bir hışırtı duyarak durdu. Ormanın içine doğru baktı. Rüzgar yoktu. Ağaçların arasında dikkatle hareket eden bir şey görene kadar 2 dakika sinirleri gergin bekledi. Bakışlarını o şeyin üzerine topladı. 30 metre ilerisinde gözlerini ona dikmiş hiç kıvıldamadan duruyordu. Hafif bir panik duygusu yaşadı. Detayları ayırt etmeye çalıştı. Karanlıkta kemikli bir yüz gördü. Cüceye benziyordu. 1 metre boyundaydı. Yosun ve dallarla bezenmiş kamuflaj kıyafeti gibi bir şey vardı üzerinde. Bir orman cini. Bir leprikon. Gözlerini kırpıştırdı. Nefesini tuttu. Tüyleri diken diken olmuştu. Gözlerini kırpıştırdı. Kafasını salladı. Yaratık 10 metre kadar sağa kaymıştı. Kendi kendini ikna etmeye çalıştı. Orada hiçbir şey yok. Demek ki hayal görüyordu. Yok, hala ağaçların arasında duruyordu. Birden hareket edip ona doğru yaklaştı. Çok hızlı hareket ediyordu. Saldırıya hazırlanır gibi eğilmişti. Sarışın dev hızla kulübeye yöneldi. Kapıyı gürültülü bir biçimde çaldı. İçeriden seslerin geldiğini duyunca paniği geçiverdi. Omuzlarının üzerinden arkasına baktı. Orada hiçbir şey yok. Kapı açılana kadar nefesini tuttu. Avukat Nis Buyurman onu nazik bir şekilde selamlayıp içeri davet etti. Miriam Wu, Slender'dan kalan döküntüleri koyduğu son çöp torbasını da bodrum katındaki çöp konteynerine attıktan sonra nefes nefese tekrar yukarı çıktı. Dairenin içi şimdi hastane odası kadar temizdi. Sabun, boya ve kahve kokuyordu. Kahveyi Lisbeth yapmıştı. Bir iskemleye oturmuş, perdelerden, kilimlerden, buzdolabının kapağına yapıştırılmış indirim kuponlarından, hole yığılı döküntülerden sanki bir sihirle kurtulmuş olan çıplak daireye bakıyordu. Dairenin birdenbire bu kadar büyümesi Lisbeth'ı şaşırtmıştı. Mimi ile Selander, giyim, mobilya ya da entelektüel merakları açısından birbirlerinden farklıydılar. Daha doğrusu Mimi'nin bir tarzı, ne tür giysiler giymek istediği, dairesini nasıl döşeyeceği, nasıl bir görüntü istediği konusunda kesin fikirleri vardı. Lundagatan'daki bu daireye geldiğinde etrafı tıpkı bir emlakçı gibi incelemiş, biraz tartıştıktan sonra başta oturma odasındaki sefil kanepe olmak üzere çoğu eşyanın atılmasına karar vermişti. Selander'ın almak istediği bir şey var mıydı? Hayır. Mimi 2 hafta boyunca hafta sonlarını ve her akşam birkaç saatini mobilyaları atmaya, dolapları temizlemeye, yerleri kazımaya, banyoyu ovmaya, mutfak, salon, yatak odası ve holün duvarlarını boyamaya ayırmıştı. Salondaki parkeleri de cilalamıştı. Salander'ın böyle şeylere ilgisi yoktu ama birkaç kez gelip Mimi'yi hayranlıkla izlemişti. Temizlik bitip daire yüklerinden kurtarıldığında geriye bir tek Salander'ın sokaktan alıp eve çıkardığı, Mimi'nin de evde tutmaya değer gördüğü masif mutfak masasının ve iki iskemlenin zımparalanıp cilalanması kalmıştı. Hala fikrini değiştirmediysen bu hafta sonu taşınacağım. Bu daireye ihtiyacım yok. Ama burası harika bir yer. Yani daha büyük, daha iyi daireler de var ama burası Söder'in ortasında, kirası da çok düşük. Lisbeth, burayı satmamakla bir servet kaybediyorsun. Geçinebilecek kadar param var. Mimi sustu. Salander'ın akla ziyan açıklamalarını nasıl yorumlayacağını bilemiyordu. Peki sen nerede yaşayacaksın? Lisbeth cevap vermedi. Gelip seni ziyaret edebilir miyim? Henüz değil. Salander sırt çantasını açtı, içinden birkaç kağıt çıkarıp Mimi'ye uzattı. Konut bulma kurumuyla yeni bir sözleşme imzaladım. En basit yolu seni ev arkadaşım olarak kaydettirmekti. Evin yarısını sattım. 1 krona. Yapacağın tek şey sözleşmeyi imzalamak. Mimi bir kalem çıkardı, doğum tarihini yazdı ve imzaladı. Hepsi bu mu? Bu. Lisbeth, hepsinin biraz kaçık olduğunu düşündüm. Bu sözleşmeyle dairenin yarısını bana verdiğinin farkında mısın? Burada oturmayı çok istiyorum ama birden pişman olup da beni zor bir duruma düşürmeni ve bu yüzden aramızın bozulmasını istemem. Aramız bozulmaz. Senin burada yaşamanı istiyorum. Doğrusu bu. Ama bedava, karşılıksız, kaçıktan da ötesin. Sen de benim postalarımı takip edeceksin. Tek koşul bu. Bu benim haftada 4 saniyemi alır. Yani sekse vakit bulurum eğer arada bir uğrarsan. Lisbeth gözlerini Mimi'ye dikti. Uzun süre öylece baktı. Bunu çok isterim. Ama sözleşmeye dahil değil. İstediğin zaman beni geri çevirebilirsin. Mimi iç çekti. Ben de senin kapatman olacağım diye endişeleniyordum. Hani şu evli adamların arada bir uğrayıp düzmek için bir ev tutup içine kapattığı kızlardan. Bir süre sessizce oturdular. Sonra Mimi kalktı. Salona gitti. Tavandaki çıplak ampulü söndürdü. Buraya gel. Salander onu takip etti. Daha önce yeni boyanmış, mobilyasız bir dairenin döşemesinde sevişmemiştim. Marlon Brando'lu bir filmde görmüştüm. Paris'te tam da bu durumda sevişen bir çift vardı. Salander yere bir göz attı. Bana uyar, istiyor musun? Ben her zaman isterim. Bu akşam dominant beach ben olacağım. Ben karar vereceğim. Soyun. Salander'ın dudaklarına o çarpık gülümsemesi yerleşti. Giysilerini çıkarması 10 saniye sürmüştü. Yere uzan, yüzüstü. Salander Mimi'ye itaat etti. Parkeler serindi, tüyleri ürperdi. Mimi, Salander'ın üzerinde "You have the right to remain silent" yazan tişörtünü alıp ellerini arkasından bağladı. Lisbeth ise 2 yıl önce Nils Buyurman alçağının ona yaptıklarını hatırlamıştı. Tek benzerlik buraya kadardı. Lisbeth, Mimi'den sadece şehvetli bir birleşme bekleyebilirdi. Mimi, onu sırtüstü çevirip bacaklarını açarken itiraz etmedi. Yarı karanlık odada tişörtünü çıkarışını seyretti. Yumuşak memelerine hayran oldu. Mimi, üzerinden çıkardığı tişörtle Lisbeth'in gözlerini bağladı. Lisbeth birkaç saniye sonra Mimi'nin dilini göbeğinde, parmaklarını uyluğunda hissetti. Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştı. Gözlerini iyice kapatıp Mimi'ye teslim oldu. 8. Bölüm. 14 Şubat Pazartesi, 19 Şubat Cumartesi. Odasının kapısı hafifçe çalındığında Armanski başını kaldırdı. Kapı aralığında Salander'ı gördü. Kahve otomatından aldığı 2 fincan kahveyle içeri giriyordu. Armanski kalemini masasına bıraktı, okuduğu raporu önünden biraz itti. "Merhaba," dedi Salander. "Merhaba, bu bir arkadaş ziyareti," dedi. "İçeri girebilir miyim?" Armanski gözlerini birkaç saniye kapadıktan sonra ziyaretçi koltuğunu işaret etti. Saatine bir göz attı. 18.30'du. Salander kahvelerden birini uzattı ve oturdu. Bir süre birbirlerini incelediler. "Bir yıldan fazla oldu," dedi Armanski. Salander başını salladı. "Bana küstün mü?" "Küsmeli miydim?" "Veda etmedin." Armanski dudaklarını büzdü. Çok şaşırmıştı ama Salander'ın hayatta olduğunu görmek onu rahatlatmıştı. Şiddetli bir öfkeyle bezginliği aynı anda hissetti. "Ne diyeceğimi bilemiyorum," dedi Salander. "Bana neler yaptığını açıklama zorunluluğun yok. Ne istiyorsun?" Sesi istediğinden daha soğuk çıktı. "Bir şey istediğim yok. Sadece merhaba demek için uğradım. İşe ihtiyacın varsa sana artık güvenemem." Lisbeth başını salladı. "Başka bir işte çalışıyor musun?" Lisbeth sözcükleri nasıl bir araya getireceğini bilemiyor, Armanski ise bekliyordu. "Seyahatteydim," dedi sonunda. "Yeni döndüm." Düşünceli bir şekilde başını sallayan Armanski, bir yandan da genç kızı incelemeye başladı. Lisbeth Salander değişmişti. Bambaşka bir tarzda giyinmişti ve davranışları olgunlaşmıştı. Sütyenin içini bir şeylerle doldurmuştu. "Değişmişsin. Nerelerdeydin?" "Burada, burada," dedi. Armanski'nin bu cevaptan memnun kalmadığını görünce ekledi. "İtalya'ya gittim. Oradan Orta Doğu'ya, Bangkok üzerinden Hong Kong'a, bir süre Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da kaldım. Tüm adayı dolaştım. Pasifik'i aştım. Tahiti'de bir ay kaldım. Amerika Birleşik Devletleri'ni gezdim. Son birkaç ayı ise Karayip Adaları'nda geçirdim. Size neden veda etmediğimi bilmiyorum." "Ben söyleyeyim. Başkaları seni bir gram ilgilendirmiyor da ondan," dedi Armanski sözünü sakınmadan. Salander alt dudağını ısırdı. Bir süre düşündü. Belki de Armanski haklıydı ama yine de bu ona ağır bir ithammış gibi geldi. "Genellikle ben başkalarının umurunda değilimdir." "Boş laf," dedi Armanski. "Senin davranış sorunun var. Seninle arkadaş olmaya çalışanlara pisliklermiş gibi davranıyorsun. Bu kadar basit." Sessizlik. "Gitmemi mi istiyorsun?" "Canın ne istiyorsa onu yapıyorsun. Her zaman böyle yaptın. Ama şimdi gidersen bir daha yüzüne bile bakmam." Salander birden korkuya kapıldı. Gerçekten saygı duyduğu biri onunla bütün ilişkilerini kopartmak üzereydi. Ne diyeceğini bilemedi. Holger Palmgren felç geçireli 2 yıl oldu. "Bir kez bile onu ziyaret etmedin," diye devam etti Armanski sert bir ifadeyle. Salander Armanski'ye gözleri büyüyerek baktı. "Palmgren yaşıyor mu? Onun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorsun." "Doktorlar şey demişti. Doktorlar her şeyi der," diye sözünü kesti Armanski. "Çok kötüydü. Kimseyle iletişim kuramıyordu. Geçen sene biraz düzeldi. Rahat konuşamasa da dikkatle dinleyince ne dediği anlaşılıyor. Hala birçok konuda yardıma muhtaç. Ama tuvalete kendi başına gidebiliyor. Ona değer veren insanlar tarafından ziyaret de ediliyor." Lisbeth'in dili tutulmuştu. 2 yıl önce evine gittiğinde Palmgren'i yerde yatarken bulmuştu. Hemen ambulans çağırıp hastaneye götürmüştü. Ona bakan doktor başını sallayarak durumu umutsuz demişti. Lisbeth bir doktor gelip de Palmgren'in komaya girdiğini, çıkacağını da sanmadıklarını söyleyene kadar bir hafta boyunca hastaneden ayrılmamıştı. Ancak bunu duyduğunda arkasına bakmadan hastaneyi terk etmişti. Bir daha da ne oldu diye sormamıştı. Kaşları çatıldı. O sırada ona vasiyet atanan Neil Buyurman'la uğraşmaktan başka bir şeye vakit bulamamıştı. Ama hiç kimse, Armanski bile, Palmgren'in hala hayatta olduğunu, giderek de iyileştiğini söylememiş, Salander ise böyle bir olasılığı hiç aklına getirmemişti. Gözleri yaşarmıştı. Hayatının hiçbir döneminde kendini şimdi hissettiği kadar bencil bir pislik gibi hissetmemişti. Başını eğdi. Sessiz öylece oturdular. Sonra Armanski, "İyi misin?" diye sordu. Salander omuzlarını silkti. "Nasıl geçinebiliyorsun? İşin var mı?" "Hayır, yok. Nasıl bir iş istediğimi bilmiyorum. Şimdilik geçinebilecek kadar param var." Armanski onu dikkatle inceledi. "Ben sadece merhaba demek için gelmiştim. İş aramıyorum. Bilmiyorum, bana ihtiyacın olursa senin için çalışabilirim ama benim ilgimi çekecek bir şey olmalı." Geçen yıl Hedderstedt'te neler yaşandığını bana anlatmak istemiyorsun, değil mi? Salinger cevap vermedi. Orada bir şeyler oldu. Biri sizi ölümle tehdit etti. Buraya gelip güvenlik kamerası ve teçhizatı ödünç aldın. Arkasından Martin Wanger arabasını bir tırın üzerine sürerek intihar etti. Kız kardeşi ölüler diyarından geri geldi. En hafif deyimiyle bir sansasyon diyelim. Bu konuyu kimseye anlatmayacağıma söz verdim. Sanırım şu Wenström olayındaki rolünü de anlatmayacaksın. Kalle Blomqvist'i araştırmasında yardım ettim. Hepsi bu. Çok fazla bulaşmak istemedim. Blomqvist'ten bahsederken sesi mesafeli ve soğuktu. Blomqvist her tarafta seni arıyor. Ayda en az bir kez telefon açıp senden bir haber aldın mı diye soruyor. Salinger sessiz kaldı. Armanski ağzının sımsıkı kenetlendiğini fark etti. Ondan hoşlandığımı söyleyemem diye devam etti Armanski. Ama senin için gerçekten kaygılanıyor. Geçen sonbaharda bir kez görüştük. Hedestaat'tan o da bahsetmek istemedi. Lisbeth Blomqvist'ten bahsetmek istemiyordu. Ben sadece merhaba demeye ve şehre döndüğümü söylemeye gelmiştim. Burada kalıp kalmayacağımı da bilmiyorum. Bana ulaşmak istersen bu benim yeni cep telefon numaram ve yeni e-posta adresim. Armanski'ye bir kağıt parçası uzatıp ayağa kalktı. Tam kapıya varmışken Armanski seslendi. Bir saniye bekle. Şimdi ne yapacaksın? Holger Palmgren'i ziyaret edeceğim. İyi. Ama ben ne iş yapacağını soruyorum. Bilmiyorum. Armanski düşünceli bir ifadeyle baktı. Nasıl geçineceksin? Söyledim ya, geçinecek kadar param var. Armanski koltuğuna yaslandı. Salinger'ın bu sözlerini nasıl yorumlaması gerektiğini bilemedi. Tek kelime etmeden çekip gitmene o kadar kızmıştım ki artık sana güvenilemeyeceğine karar vermiştim. Suratını buruşturdu. Güvenilmez birisin ama müthiş iyi bir araştırmacısın. Yakında sana uyacak türde bir iş gelebilir. Lisbeth Armanski'nin masasına doğru yaklaştı. Senden iş istemiyorum. Yani bir işe ihtiyacım yok. Ciddiyim. Ekonomik bağımsızlığım var. Armanski şüpheli bir ifadeyle kaşlarını çattı. Tamam. Ekonomik bağımsızlığın var. Bu da ne demekse. Sözüne güveniyorum. Ama yine de işe ihtiyacın olursa. Dragon, sen döndüğümden beri ziyaret ettiğim ikinci kişisin. Senin işine ihtiyacım yok. Yine de bunca yıldır saygı duyduğum çok az insandan birisin. İyi, iyi. Ama herkes yaşamak için geçimini sağlamalıdır. Üzgünüm ama artık kişisel araştırmalarla ilgilenmiyorum. Eğer bir sorunla karşılaşırsan haber ver. Nasıl bir sorun? Sorun işte, içinden çıkamadığın, ne yapacağını bilemediğin bir vaka. Sana iş yapacaksam benim ilgimi çekecek bir şey bulmalısın. Belki de işin operasyon kısmında. Operasyonda mı? Sen mi? Canın ne zaman isterse iz bırakmadan kayboluyorsun. Boş laf. Aldığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Armanski ona çaresiz bir ifadeyle baktı. Operasyon saha çalışması anlamına gelen bir şirket jargonuydu. Koruma görevlisi olmaktan tut, sanat sergilerinde güvenlik sistemi kurmaya kadar bir sürü şeyi kapsardı. Operasyon personeli güvenilir, kıdemli ve değişmez elemanlardı. Çoğu eski polisti. Üstelik %90'ı da erkekti. Salinger, Armanski'nin Milton Security'nin operasyon bölümü çalışanlarında aradığı kriterlerinin tamamından yoksundu. Şey dedi kuşkulu bir sesle. Kendini zorlama. Dediğim gibi işe ihtiyacım yok. Eğer çözülmesi zor bir vaka çıkarsa haber ver. Bilmece çözmekte iyiyim. Sonra topuklarının üzerinde dönerek kapıdan çıktı. Armanski kafasını salladı. Bu kız deli. Gerçekten de deli. 2 saniye sonra Salinger tekrar kapıda belirdi. Ha, bir de unutmadan artist Kristin Rutherford'u tehdit mektupları yazan manyaktan korumak için 2 adam görevlendirmişsin. 1 aydır bu işle uğraşıyorlar. Mektuplardaki çok özel bilgiler nedeniyle bunları kadının yakın çevresinden birilerinin yazdığını düşünüyorsun. Armanski gözlerini Salinger'a dikti. Bütün bedeni elektrik şokuna tutulmuş gibiydi. Yine yaptı. Lisbeth yine kesinlikle bilmesi imkansız bir vakanın içine dalmıştı. Bunu bilmemesi gerekirdi. Tamamen düzmece. Tehdit mektuplarını dikkat çekmek için kendileri yazıyor. O ve erkek arkadaşı. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yeni bir tehdit mektubu daha alacak ve gelecek hafta basına sızdıracaklar. Mektubun basına sızmasından Milton Security'yi sorumlu tutacaklar. O kadını müşteri listenden hemen sil. Armanski daha ağzını açmadan Salinger gitmişti bile. Kapıya baka kaldı. Bunu nasıl bilebilirdi? Milton'dan ona bilgi sızdıran biri olmalıydı. Ancak bu vakayı bilen kendi dahil 4 ya da 5 kişiydi. Operasyon müdürü tehditler hakkında rapor yazan 1-2 kişi daha, hepsi de güvenilir, profesyonel elemanlardı. Armanski çenesini ovaladı. Masasına baktı. Rutherford dosyası kilitli çekmecedeydi. Ofiste hırsız alarmı vardı. Tekrar saatine baktı. Teknik bölümün şefi Harry Franson gitmiş olmalıydı. Franson'a bir e-posta göndererek ertesi sabah ofisine gelmesi ve bir gizli kamera yerleştirmesini istedi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 156. Devamı 16. ayrımda.